doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Programın Esyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Acay, ben Sedat Ağoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ferhat Tamir Hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Hocam, Türklerde dil birliğini konuşacağız bugün. Bu önemli konu. Bu konudaki fikirlerinize başvuracağız, sizi dinleyeceğiz. Ama önce ben dinleyicilerimize soruları ve yorumları için telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından Ferhat Hocamızla sohbetimize başlayalım değerli dinleyicilerimiz. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Ferhat Hocam, şu genel giriş sizce doğru mu? Bir insanın kendi dilinde konuşması, kendince düşünmesi demek. Doğru, yine evet. O insanın kendi dilinde konuşması, kendi kültürünü yaşatması demek.
Evet.
Kendi tarihine bağlılığı demek.
Evet.
Kendi tarihine bağlı olduktan sonra, kendi düşüncesini ürettikten sonra, bir de coğrafya olduktan sonra hocam, herhalde milletlerin devletler halinde ve varlıklarını sürdürebilmesinin koşulu dönüp dolaşıp dile mi geliyoruz Ferhat Hocam?
Evet, yani bir milleti millet yapan en önemli bağların başında bütün millet tariflerinde gördüğümüz gibi dil birliği, yani aynı dili konuşmak geliyor. O bakımdan sizin söylediğiniz gerçekler sonuçta dille mümkün olabiliyor. O bakımdan dil bir millet hayatında o kadar önemli. O zaman biz şimdi bu senin sorundan sonra Türklerde dil birliğine geçelim.
Babil'e gitmeyelim değil mi Ferhat Hocam?
Efendim?
Babil'e gitmeyelim diyorum. Ta o dillerin ayrılışına, kuleye, oralara hiç girmeyelim hocam. Evet.
Onları anlattık.
Anladım.
Şimdi evet, şimdiye Ferhat. Kadar ki bu programda yani Türkçenin gelişmesi, şu andaki Türk lehçeleriyle ilgili açıklamalar yapıldı. Değil mi?
Evet hocam.
Bugün bizim esas meselemiz, bugün Türklerin 23 ayrı yazı dili var. 23 ayrı şekilde Türkler okuyup yazıyorlar. Onun için Türklerde dil birliği konusu önemli ve muhakkak konuşulması gereken bir konu.
Hocam, sayı bu kadar çok olduğu kamuoyunca çok bilinmiyor.
Evet, bilinmiyor. Bunun sebebi çünkü Türkiye'de en çok bilinenler 5 tane Türk Cumhuriyeti daha çok bilindiği için, yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan biliniyor. İşte Uygurlardan da haberler oluyor ama onların da ayrı bir devletleri olmadıkları için.
Özerk bölge çok, hocam.
Evet, özerk bölge. En çok Türk Cumhuriyetleri diye bilinen 5 cumhuriyetin yazı dili daha çok söz konusu oluyor. Dediğiniz gibi bu kadar fazla olduğu bilinmiyor ama uygulamada gerçekte 23 ayrı yazı dili var. Bizim Türkiye Türkçesi dahil olmak üzere.
Ferhat Hocam, Sovyetler Birliği komünist sistem yıkılmadan önce herhalde orada bu insanların yaşadığını, Türkçenin konuşulduğunu da Türkiye kamuoyunda çok kişi bilmiyordu.
Bilmiyordu zaten. O Türkiye
Siz
dışındaki,
yıllardır bu işin
tabii,
evet.
Türkiye dışında yani yıllar boyunca özellikle 1944 hadiselerinden sonra Türkiye'de Türkiye dışındaki Türklerden bahsetmek, onlarla ilgilenmek şeydi, suç teşkil ediyordu. Turancı oluyordun. Hakkında soruşturma açılıyordu. Turancı, yani Türkiye'yi diğer milletlerin nezdinde zararlı yayınlar yapan, devlet haline getireceğin vesaire haline getireceğin diyerek suçlanıyordun.
Tabii hocam ki, bu 44 tutuklamalarından sonra mı başladı bu furya?
Evet, yani Türkiye dışındaki Türklerden bahsetmek, Türkiye dışındaki Türklerin kültürünü, yaşayışını, dilini, edebiyatını tanıtmak, anlatmak özellikle 1944 milliyetçilik olayları denilen olaylardan sonra suç halinde takdim edildi ve bu şeye kadar geldi diyelim. 1980'lere kadar geldi. Ne zaman ki 12 Eylül'den sonra Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı. Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkınca bu sefer Türkiye dışında Türkler olduğu resmen kabul edildi. Resmen kabul edilince de daha önce Türkiye dışındaki Türklerden bahseden milliyetçi, Türkçü, Türk aydınları hatta fazla konuşamadılar. Kraldan fazla kralcılar ortaya çıktı. Onlar madem ki bugün Türkiye dışındaki Türkler meselesi açıldı, onlar daha fazla konuşmaya başladılar. O ülkelere gitmeye başladılar. Çünkü Amerika teşvik ediyordu o zaman. O zaman Amerika teşvik ediyordu. Neden teşvik ediyordu? Sovyetler Birliği'nin daha parçalara ayrılması NATO ittifakının yani Amerika'nın işine geliyordu.
Hocam bir sorum daha olacak. 23 ayrı dili elbette geçeceğiz. Türk Dil Birliği bugünkü konumuz ama sizin tespitlerinizi, gözlemlerinizi merak ediyorum. Hem bizlerle hem dinleyicilerimizle paylaşabildiğiniz kadarıyla. 44 ile 80 arasında geçen süreçte örneğin Gaspıralı'dan çeviri yok muydu? Gaspıralı Türkiye, örneğin Ağaoğlu Ahmet'ten yok muydu hocam? Örneğin Atsız neydi? Dündar Taşer neydi? Bu tip aydınlar üzerinde herhangi bir...
Yani...
Evet hocam.
44'ten sonraki devrede Türkiye dışındaki Türklerden bahsediliyordu. Türkiye dışındaki Türkler bizim kardeşimiz. Onları unutmamalıyız. Onlardan haberdar olmalıyız deniyordu. Ama bu devlet programı, resmi bir program çerçevesinde ele alınmıyordu. Devlet teşkilatlarında, müesseselerinde bu konu söz konusu edildiği zaman icabında suçlanıyordun. Ama şeyde basında, kitaplarda, bu dergilerde, basında derken dergilerde, gazetelerde bu konu tabii ki dile getiriliyordu. Çünkü en azından sınırımızın öbür tarafındaki insanların bir kısmıyla Türkiye'de yaşayanlar akrabaydı zaten. Diyelim ki Irak sınırının öbür tarafında Musul'da, Kerkük'te de Türkler vardı. Onların akrabalarının bir kısmı da sınırın bu tarafındaydı. Bulgaristan sınırının öbür tarafında da Türkler vardı. Bu tarafında da vardı. Şimdi bugün de Meriç'in öbür tarafında da Batı Trakya'da Türkler var. O Türklerin bir kısmı akrabaları da Meriç'in bu tarafında, yani Trakya tarafında. Onlardan haberler geliyordu. İlgilenmek gerekiyordu.
Hoca da o taraftan, Ferhat Hocam da.
Benim ailem o taraftan.
Aileniz o taraftan.
Evet. Yani onun için Türkiye dışındaki Türklerden haberdar olmaması, ilgilenmemesi, en azından resmi olarak olmasa bile halk için, kamuoyu için mecburidir yani. Çünkü muhakkak haber gelecek oradan.
Peki Ferhat Hocam, şimdi bunca zamandır Türkoloji hizmetleriniz var. Bu sıkıntılı dönemlerde üniversitede durum neydi? Çünkü Türkolojinin sonuçta konusu.
Evet, Türkolojinin sonuçta konusu. Ama hep sen dil birliğinden, evet, uzak...
Yavaş yavaş gireceğiz hocam.
Tamam, evet. Uzaklara gidiyorsun. Şimdi Türkiye dışındaki Türkler konusu Türkiye üniversitelerinde en çok hangi bölümlerde ele alınması lazım? Türk dili edebiyatı bölümlerinde, tarih bölümlerinde, gerek işte şey olursa uluslararası ilişkiler vesaire bölümlerde ele alınması lazım. Mesela ben Türk dili ve edebiyatı okumuş bir insanım. İstanbul Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Bizim İstanbul Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde umumi Türk Dili kürsüsü vardı. Yani umumi Türk Dili demek Türkiye Türkçesi dışındaki diğer Türkçelerle de ilgilenmek gerek demekti. Ama tarihi Türk lehçeleri, yani Göktürk, Uygur, Karahanlı, Osmanlı lehçeleri üzerinde Çağatay diyelim. Osmanlı demeyelim de Çağatay, Türkiye dışındaki tarihi Türk lehçeleri söz konusu edilir. Ama bugünkü Türk lehçeleri olarak en çok Azerbaycan Türkçesi üzerinde durulurdu. Yahut da tez verilirken, yani öğrencilere mezuniyet tezi öğrencileri alırken yine Türkiye Türkçesi ağırlıklı, Türkiye dışındaki Türklerle ilgili olarak en çok bilemedin Azerbaycan Türkçesi ve Irak Türkçesi, Irak'taki Kerkük, Musul Türkçelerinden, Türkçeler üzerinde çalışma yapılıyordu. Yahut da Doğu Türkistan'dan gelen varsa tek tük bunlar da o gelenlerin yapacağı çalışma olarak çalışmalar yapılıyordu. Yani diyelim ki daha önce Almanya'da Willy Bank'ın yaptığı çalışmalar gibi hem eski Türkçeyi hem de bütün bugün yaşayan ağız ve lehçeleri ele alan çalışmalar yapılamıyordu. Ha, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Atatürk zamanında Abdülkadir İnan'la başlanan Türkiye'nin çağdaş Türk lehçeleri dersleri veriliyordu. Önce Abdülkadir İnan veriyordu. Daha sonra Saadet Çağatay, Profesör Saadet Çağatay o sahada dersler veriyordu. Ama onlar o derslerde teorik seviyede kalıyordu. Mesela doktora tezi, yüksek lisans yoktu o zaman zaten. Doktora tezi falan o sahada verilmiş yoktu yani. İstanbul'da da yoktu.
Hocam şimdi yavaş yavaş dil birliği konumuza geçelim. Az şuradan uygunsa sizce de girelim. Tarihi Türk lehçeleri dediniz az önce, kavram kullandınız.
Onları anlattık ama bitti onlar.
Evet hocam. Şimdi buyurun. Türklerde.
Şimdi bugündeyiz. Türklerde dil birliği konusunu tarihte de alabiliriz tabii ama daha önemli olan bugündeki durum. Şimdi Türklerde dil birliği derken neyi kastediyoruz? Önce onu da anlaşmamız lazım.
Buyurunuz hocam.
Tamam. Türklerde dil birliği dediğimiz zaman yeryüzündeki bütün Türklerin, yani Çin Seddi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan geniş sahada yaşayan bütün Türklerin aynı dille konuşması ve yazmasını kastetmiyoruz. Bu mümkün değildir. Çünkü dilin yapısında şivelere, ağızlara ayrılma, lehçelere ayrılma vardır. Hele bu Türkçe gibi dünyada en geniş coğrafi sahaya, biraz önce söylediğimiz en geniş coğrafi sahaya yayılmış bir dil. Hiçbir dil bu kadar geniş bir coğrafi sahaya yayılmış değil. Ha, İngilizce bütün dünyaya yayılmış ama iletişim dili olarak kullanılıyor, ana dil olarak değil. Türkçe bu Adriyatik'ten Altay Dağları'na, Çin Seddi'ne kadar ana dili olarak kullanılıyor. Ona dikkatinizi çekerim. Şimdi bu kadar geniş sahadaki Türklerin tabii ki konuşmaları arasında, dilleri arasında lehçe farklılıkları olacaktır. Bütün Türklerin aynı şekilde konuşması ve yazması demek değildir Türklerdeki dil birliği. Türklerde dil birliği dediğimiz zaman biz Türk boylarının aydınları arasında okumuşları, yüksek tahsil görmüş, okumuş, tahsilli insanları arasında aynı şekilde konuşmayı ve yazmayı kastediyoruz. Bütün insanlar aynı şekilde konuşacak ve yazacaklar değil. Ama aydınlar icabında ortak edebi bir Türkçe ile aynı şekilde yazıp aynı şekilde konuşabilmeliler. Bunu benzetirsek bugün mesela Sovyetler Birliği idaresinde yaşayan bütün Türk aydınları Rusça biliyorlar. Bir araya geldikleri zaman Rusça anlaşıyorlar. Yani Kazaklı, Azerbaycan aydını bir araya geldiği zaman, karşılaştığı zaman kendi lehçesinde konuşmuyor. Yani ortak bir Türkçe'de konuşmuyor. Çünkü ikisinin lehçesinde büyük ayrılıklar var. Bazı noktalarda anlaşırlar ama bir noktada anlaşamazlar. O zaman Rusça anlaşırlar. Şimdi Türkler arasındaki dil birliği derken de Türk boylarının, aydınlarının hepsinin o ortak olarak konuşabileceği, yazabileceği bir Türkçeden bahsediyoruz. Ortak Türkçe olmalı diyoruz.
Hocam ama burada bir sorum. Evet, buyurun siz devam edin hocam, ben sonra sorayım.
Şimdi bu zor bir meseledir. Yani bugün gelinen noktada çok zor bir meseledir. Çünkü coğrafya çok geniştir. Çok geniştir. Ve Sovyetler Birliği'nin en az 70 yıl yaptığı, daha fazla. Yani Çar devrinden de başlayıp ama Sovyetler Birliği devrinde daha yoğun olarak yaptığı ayırma çalışması var. Onun da tesiri hala devam ediyor.
Hocam onun kökeni...
Faydalı ama zor bir meseledir. Kolay tarafı vardır. Kolay tarafı şu, daha önceki devre göre bugün iletişim, anlaşma, basın yayın, radyo, televizyon imkanları yahut da kitap basımı, dergi basımı, gazete basımı imkanları daha çok artmıştır. O taraftan bir kolaylığımız vardır.
Hocam bu konuya ilişkin daha önceki programımızda meselenin kökenini de söylediniz zaten. Orada da önemli bir adamdan bahsettiniz, bir ustan, İlmiski'den. Bilmiyorum şimdi tekrarlamaya
gerek yok
onu
İlmiski tekrarlamaya. İlmiski vazifesini yaptı.
Çekildi kenara hocam o. Evet, gitti.
Her Türk boyunun konuşmasını yazı dili haline getirirsek bunlar yavaş yavaş ayrılırlar birbirlerinden. Yavaş yavaş ayrılınca böl, parçala, yok et, yok edemiyorsan sömür siyasetine göre bunları istediğimiz gibi idare edebiliriz dedi. Önce Çarlık Rusyası, arkasından Sovyetler Birliği Rusyası bunu gayet mükemmel bir şekilde uyguladı, hayata geçirdi ve bugün karşımızda 23 ayrı yazı dili var Türkçenin.
Şimdi hocam
23
bunlar
ayrı, yani Türkler tek bir şekilde okuyup yazmıyorlar. 23 ayrı yazı diliyle okuyup yazıyorlar ve ayrılık devam ediyor. Neden? Çünkü Sovyetler Birliği'nin siyaseti yemişlerini, sonuçlarını verdi, başarılı şekilde uyguladı. Bu siyasete karşı alınan tedbirler işte 91'den beri yeterince alınmadı. Şu anda da alınmış değil. O zaman da o adamların siyasetinin sonuçları kalıcı hale gelmeye başlıyor.
Hocam 23 tane az bir sayı değil. Az önce söylediğiniz gibi çok geniş bir coğrafya, çok eskilere gitmiş bir tarih. Belki bu doğal bir sonuç. Dışarıdan müdahalelerde ifade buyurduğunuz
gibi.
Yok ama
gibi. Tabii doğal bir sonuç değil. Çünkü daha önce Türklerin iki tane büyük yazı dili vardı. 20. yüzyıl başlarına geldiğinde Türklerin iki tane yazı dili vardı. Birisi Osmanlı Türkçesi batıda, İstanbul Türkçesi esasında. Birisi de Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve doğusundaki Çağatay Türkçesi yazı dili.
Hocam o zaman dışarıdan müdahale var.
Ama zaten onu anlattık ya şimdiye kadar işte.
Evet.
İlmiski'den başlayarak evet. Müdahaleyi anlattık. İki tane yazı dili olunca Çağatay Türkçesini bilen Türk aydınları Osmanlı Türkçesini kolaylıkla öğrenebiliyordu. Sadece bir yazı dili. Osmanlı Türkçesini aydınları da Çağatay'ı öğrendiği zaman onları okuyup anlayabilirdi. Sonra alfabe birliği de vardı. Yani yazı birliği de vardı. O zaman Doğu Türkleri de Arap alfabesi, yani Çağatay'da Arap alfabesi. O Batı Türkleri de Hazar Denizi'nin batısındakiler de Arap alfabesi kullanıyorlardı. İşte bu bölünmeye başlandığı zaman bu bölünmeyi engellemek için dil birliğini kurmak için Türkler de bir hareket yaptılar. Yani Rusların aldığı bu Türkleri lehçeler yoluyla parçalama hareketine karşı onlar da karşılık verdiler. Nasıl karşılık verdiler? İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik fikriyle, hedefiyle karşılık verdiler. Tercüman gazetesiyle karşılık verdiler. Yani Gaspıralı İsmail Bey dedi ki şu anda Doğu Türkçesinin yazı dili olan Çağatay yahut bir diğer adıyla Türkçe bugün dağıldı. Neden? Çünkü Rus idaresine girdi Doğu Türk ülkeleri. Rus idaresinde de bu Türkçe ile eğitim öğretim tamamen zayıflamış vaziyette. Hele Sovyetler Birliği zamanında zaten lehçelere dayalı eğitim öğretim başlandı. O halde biz yazı dili birliğimizi sağlamamız lazım. Yani edebi dilde birliği sağlamamız lazım. Bu birliği sağlamak için şu anda kalan yazı dili, Osmanlı Türkçesi yazı dilimiz şu anda kaldı. Diğeri yaşamıyor. Yaşayan o. Biz de Osmanlı Türkçesi, yani Türkiye Türkçesi yazı dilinde birleşmeliyiz, onu öğrenmeliyiz. Ama bunu herkes öğrenmeli değil, okumuşlar öğrenmeli.
Evet hocam.
Okumuşlar öğrenmeli. Böylelikle bütün dünya Türk aydınları, dünyadaki Türk aydınları aynı edebi dille yazar, okur hale gelebilirler. Nitekim bu fikir bütün dünyadaki, yani okumuş Türk aydınları tarafından benimsendi. Türkiye'de de benimsendi. Türkiye'de yeteri kadar olmasa bile, yani Osmanlı devrinde yeteri kadar olmasa bile, diyelim ki 1918'lere kadar destekledi ve diyelim ki hem Kazan'da, Kuzey Türklüğünde, Kırım'da, Azerbaycan'da, Türkistan'da, Taşkent'te, Semerkant'ta, Orenburg'da Kazakları, orada yayınlanan kitaplar, dergiler, gazeteler birbirine yakın, anlaşılır bir dille çıkmaya başlandı.
Hocam burada bir virgül atalım.
Bunun burada örnekleri elimizde var. Ben şahsen
soracağım hocam.
O kitapları ele alıp incelettim.
Hocam bunları tek tek soracağım. Nefeslenelim, devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz, önemli bir konuyla sohbetimize yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamızla, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi hocam. Dil birliğinin meydana gelmesinin arayışları, çabaları tarihsel anlamda söylediğiniz, az önce ifade buyurdunuz. Şimdi bugün bulunduğumuz durum nedir?
Bugün sözümüzün başında söyledik. Türk dünyası, Türkler dil bakımından parçalanmış durumda. Türkçenin en büyük meselesi bugün parçalanmışlık, yani parçalanmışlıktır. Yani ne dedik? 23 ayrı yazı dili var. 23 ayrı yazı diliyle bugün okunuyor, yazılıyor, mekteplerde eğitim öğretim veriliyor, gazeteler, dergiler, kitaplar yayınlanıyor. Halbuki Türkler arasında birlik beraberliğin olabilmesi için her şeyden önce dil birliğinin olması lazım. Bu dil birliğinin de tarifini yaptık. Nasıl olmalı? Aydınlar, üniversite tahsili yapmış aydınlar arasında ortak bir Türkçe, konuşulan ve yazılan ortak bir edebi dil meydana getirilmesi lazım. Bu edebi dilin meydana getirilebilmesi için bazı temel şartlar var tabii ki. Çünkü Gaspıralı İsmail Bey zamanındaki 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başındaki şartlar bugün aynen devam etmiyor ama lehimize olan tarafları var. Ne lehimize olan tarafları? Biraz önce söyledik. Bugünün iletişim imkanları çok daha fazladır. Artmıştır. İmkanlarımız vardır. Ancak bu iletişim imkanlarının uygulamaya geçebilmesi için bütün Türk dünyasında, Türk aydınları arasında Türk milletinden, tek bir milletten olma şuurunun uyanması lazım. Yani Türk dünyadakisindeki insanlar, ben Kazak'ım, ayrı milletim, Kırgız'ım, ayrı milletim, Tatar'ım, ayrı milletim, benim dilim ayrıdır, ben ayrı bir milletim şuurunda olurlarsa öyle bir dil birliği olmaz. Çünkü o zaman Rusların istediği gibi her boyun aydını kendi diliyle okur yazar. Bir de ortak bildiği, eskiden Rusçaydı, şimdi yerine İngilizce geçmeye başlıyor. Onlarla anlaşır. O ama zaman bizim gayemiz, biz Türk milliyetçilerinin gayesi, yani Türk milletinin yaşamasının temel esaslarından biri dilde birliğin, yani Gaspırıl İsmail Bey'in dediği gibi Türk dilinde birliğin sağlanması. Herhangi bir dilde birliğin değil. Bu
ama Ferhat Hocam, şimdi o zamanki şartlarda Osmanlı zorda, o Doğu Türklüğü zorda, Batı Türklüğü zorda, zaten Balkanlarda sürekli mücadele halinde.
Bütün bunlara rağmen evet, aydınlar arasında ortak Türklük şuuru meydana gelmiş. Yani Kazanlı Türk aydını da ben Türk'üm diyor. Azerbaycanlı da ben Türk'üm diyor. Türkistanlı da Türk'üm diyor. Kırgızistanlı da Türk'üm diyor. Kazak da Türk'üm diyor. Ortak Türk olma şuuruna sahip olmuş. Bugün bu şuur büyük ölçüde yıkılmış vaziyette. Onu söylemek istiyorum. Aydınlarımızın büyük çoğunluğunun ortak Türk milletinin ferdi şuuruna gelmesi lazım. Birinci olarak. Bu şuura erersek, eğer biz bu şuura erersek, o zaman en azından dilde birlik diye bir meselemiz ortaya çıkar. Biz Türk kardeşimizle kendi dilimizle anlaşalım meselesi, problemi, derdi ortaya çıkar. Ama ben Kazak'ım, Kazak kalacak. Özbeğim, Özbek kalacak. O zaman birbirimizin dilini anlama diye bir ihtiyacımız, derdimiz olmaz zaten. Evet, ikinci bir şart alfabe birliğinin sağlanması lazım.
Şimdi durum ne hocam?
Şu andaki durumda mesela yakında haberler oldu. Kazakistan da Latin harflerine geçiyor. Fakat Türkiye'deki Latin harflerine ortak alfabe kabul etmiyor. Bir kısım harfleri değiştiriyor. Yani bizim E'mizi aynen almıyor. Bizim E'miz yerine başka harf koyuyor. Bizim K harfinin yerine başka harf koyuyor. Özbekler Latin alfabesine geçtiler. Latin alfabesi yaptılar, kararlaştırdılar. Harfler farklı. Türkiye Türkçesindeki 29 alfabe ve ilavelerden farklı. Türkmenler farklı. Yani sadece Azerbaycanlılar bir harf. Ya o zaten bizde yok.
Hırıltılı ortak. Değil mi hocam?
Yok, açık E.
Açık E, evet.
Bir harf farklı. Azerbaycanlılar bizim alfabemize yakın. Yani yazıda birlik, alfabede birlik teşekkür etti. Ama şimdi Kazakistan yeni bir parlamentodan geçmiş. Cumhurbaşkanı da imzalamış. O da Türkiye Türkçesindeki harflerden farklı harfler var. Yarı yarıya en azından. Mesela bizim şeyimizi almıyor. Onlarda da şey var. Şeyinin şeklini değiştiriyor.
Hocam Türkçe sonuçta şey mutlaka. Evet.
Latin harflerini alacaksın. Latin harfindeki bizdeki şeyi alın diye bu daha önce Türkiye'de kararlar alındı, kararlaştırıldı Marmara Üniversitesi toplantısında. Ama farklı şu anda. Benim yanımda yok. Size de gösterebilirdim ama ileriki konuşmalarda gösterebilirim.
Hocam madde 3.
Üçüncü de ortak kabul edilecek yazı dili, ortak kabul edilecek yazı dili bütün Türk ülkelerinin okullarında en az lise seviyesinden itibaren öğretilmelidir. En az lise seviyesinden itibaren öğretilmelidir. Mesela biz Türkiye'de çocuklarımıza İngilizce öğretiyoruz değil mi? Hatta ilkokuldan başladık şimdi. Bütün Türk ülkelerinde, Türk cumhuriyetlerinde de İngilizce de öğretiliyor, Rusça da öğretiliyor şu anda. Ama Türkiye Türkçesi öğretilmiyor. Şimdi Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, bağımsız Türk cumhuriyetlerinde diyelim. Onlarda Türkiye Türkçesi ayrı bir ders olarak okutulmuyor. Ama İngilizce okutuluyor, Rusça okutuluyor. Şimdi Türkler arasında dil birliğinin sağlanması için en azından lise seviyesinde ortak kabul edilen Türk lehçesi, edebi Türk lehçesi okutulmalıdır. Bence tabii ki bu lehçe Türkiye Türkçesi olmalıdır. Türkiye Türkçesi olmalıdır. Sebebi hem 1906'da Rusya idaresindeki Türklerin aydınlarının yaptığı kongrede, hem de 1917'de yani ondan en az 11 sene sonra Sovyet rejiminin başladığı sıralarda yapılan kongrede Türk aydınları, bütün Türk boylarından gelen aydınlar, Gaspırıl İsmail Bey'in kabul ettiği, teklif ettiği Osmanlı Türkçesinin, Türkiye Türkçesinin okullarımızda edebi lisan olarak okutulmasını kabul etmişlerdir. Yani sen kendi lehçenle eğitim, öğretim yap ama okulun belli bir devresine itibaren Osmanlı Türkçesinde öğret okumuşlarına dil birliği sağlansın. Yoksa yok olacağız. Gaspar İsmail Bey diyor ki dil birliğini kaybedersek millet birliğini kaybederiz. Millet birliğini kaybedersek yok. Örnekleri var. Türk olmaktan çıkarız. Evet. Bunun için dilde birlik yapmamız lazım. Dilde birlikte en azından aydınların birbirleriyle konuşup anlaşabileceği, yazabileceği bir ortak Türkçe'de birleşmemiz lazım. Bu da okullarda okunmak şartıyla olur. Ben de diyorum bugün en az lise seviyesinden başlamak şartıyla Türkiye Türkçesi bütün Türk ülkelerinde okutulmalıdır. Tamam, İngilizceyi okutuyorlar. Okutsunlar, ona bir şey demiyoruz.
Tabii hocam, evet. Ha,
Rusya'yı da okutuyorlar. Biz de İngilizceyi de okutuyoruz.
Okutuyoruz.
Evet, değil mi?
Tabii. Almancasını da Fransızcasını da isteyene evet. göre okutuyoruz.
Ama
evet hocam.
Ama burada bir de şuna...
Üç maddede mi topladınız?
Burada şunu da söylememiz lazım. bu dördüncü olarak şunu söyleyelim. Bu çalışmalar kendi haline bırakılmamalı. Bütün Türk dünyasında bunu yönlendirecek, planla sistemlendirecek, buna yön verecek bir ortak kültür merkezi kurulmalı. Bu tesadüfe bırakılmamalı. Türksoy diye bir kuruluşumuz var. Türksoy demek Türklerin kültür UNESCO'su demek. Hani bütün dünya milletlerin UNESCO'su neyse Türksoy kuruluşunun gayesi de kültür birliğini sağlamak. Bu Türksoy gibi bu Türkiye Türkçesinin bütün Türk ülkelerinde liseden itibaren okunmasını sağlayacak bir merkezi idare, yönlendirici, planlayıcı, yol gösterici bir idare kurulmalıdır.
Evet.
Ve ona göre hareket edilmelidir. Evet. Bu da Türk Cumhuriyetlerinin devlet başkanlarının, idarecilerinin bir araya gelip alacağı ortak kararlarla olacaktır.
İşin doğrusu bu.
Bir şeyi daha şartı ilave edeyim. Beş, ama burada bir de biz kendimize de ayrıca
evet,
bir vazife çıkarmalıyız. Türkiye Türkçesi de bugünkü bütün kültür ve medeniyeti ifade edebilecek, anlatabilecek seviyeye, olgunluğa çıkarılmalıdır. Türkiye Türkçesi bütün Türk cumhuriyetlerindeki aydınların kültür ve medeniyet, ilim ve dil, ilim dili yahut edebiyat dili olma edebiyat dili olması edebiyat dilinin o seviyede olduğunu görmesi lazım. Yani Türkiye Türkçesinin bugün ilim, kültür, edebiyat dili olarak yüksek seviyeye çıkmış, bütün aydınları cezbedecek hale de gelmesi lazım.
Atatürk'ün koyduğu hedefe uygun davranmak lazım. Hocam 3-4 dakikamız kaldı ama siz daha çok Çağatay Türkçesi ve Doğu'ya ilişkin söylediniz. Fakat Hazar'ın kuzeyinde, Doğu Avrupa'da ve Balkanlara ilişkin söylemediniz. Bizim radyomuzun şimdi, yayınları
tabii,
bütün dünyaya alacağım.
Ama,
evet.
Şu anda zaten...
Orada Gagavuzlar
da söyleyelim,
var. Tabii, söyleyin hocam. Evet.
Onu da söyleyelim. Zaten ben kendim Türkiye ya da Türkiye'deki aydınların çoğunun Türk aydınları arasındaki edebi Türkçe, iletişim Türkçesinin Türkiye Türkçesi olmasını biz teklif ederken sizin bu hatırlatmanıza da dayanıyoruz. Neden? Şu anda şöyle sırayla diyelim. Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, Yugoslavya, eski Yugoslavya'da, Makedonya'da vesaire.
Bosna'da, sonra, evet hocam.
Bosna'daki diyelim. Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki Türkler zaten Türkiye Türkçesini biliyor, yazıyor. Romanya'daki, Kırım'daki Türkler Türkiye Türkçesini biliyor, onu yazıyor, onunla okuyabiliyorlar. Yani bütün olumsuzluklara rağmen, bütün engellemelere rağmen Türkiye Türkçesi o sizin dediğiniz coğrafyada hala okunur, yazar, anlaşılır halde. Buna biraz önce söylediğiniz Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Türk kardeşlerimizi ve Hazar Denizi'nin doğusundaki Türk kardeşlerimizi de katmamız lazım. Onu bekliyoruz. Ama bunun yapılabilmesi için önce Türk milleti şuurunda aynı dili konuşuyoruz. Dilimiz bir, dilimiz Türkçe şuurunda birleşmemiz lazım. Bu şuura gelmemiz lazım. Ama bu şuura gelinmezse Azerbaycanlı benim dilim Azerbaycancadır. Şu anda resmi anayasada yazılı ne? Azerbaycan'ın resmi dili Azerbaycancadır diyor adam.
Oysa Türkçe hocam. Evet.
Türkçe halbuki Kazakistan'daki Kazakça benim dilim ayrı dil. Diyelim ki Özbekistan Özbekçe, Kırgızistan Kırgızca ayrı dil diye kabul ederse bu olmaz.
Hocam olması... son bir dakikamız. Tamam. Bir özet yapar mısınız? Bu önemli konu. Dilde birlik şart dediniz hocam başta. Buyurun.
Türk milletinin bir bütün olarak dünya yüzünde var olmasının ve etkili olmasının şartlarından biri dünyadaki Türkler arasında dil birliğinin sağlanmasıdır. Yani Gasparlı İsmail Bey'in dediği şekilde, yani onun sloganı olan dilde, fikirde birliğin en baştaki olan dilde birliğin sağlanması lazımdır. Dilde birlik sağlanmadığı müddetçe Türkler arasındaki bölünme, parçalanma devam edecektir ve belki de yaklaşma, anlaşma çok daha zor durumlara, belki de imkansız hale gelecektir. Onun için tekrar ediyoruz. Türkler arasında, yani Türk dünyasındaki, Türk boylarındaki Türk aydınları arasında ortak olabilecek bir edebi yazı dili, konuşma dili meydana getirilmelidir. Bu
temeli Türkiye Türkçesi olmalı hocam. Tabii bu söylediniz az önce.
Türkiye Türkçesi olmalıdır.
Ferhat hocam bitti zamanımız. Evet. Son
hemen
cümle.
Bir benzetme daha yapalım. Mesela Almanya'da şu kadar federal cumhuriyetler var, federal yerleşimler var. En kuzeydeki Almanla en güneydeki Alman icabında birbiriyle anlaşamıyor. Ama okullarında, Almanların okullarında Hoch Almanca, yüksek Almanca, en batıdaki de yüksek Almanca okuyor. Hem en doğudaki de, hem en kuzeydeki de,
evet hocam,
güneydeki de yüksek Almancayı okuyor. Bizim de bütün Türk dünyasındaki, en azından liseden itibaren Türkiye Türkçesi okumuşlar tarafından öğrenirse
mutlaka yapılmalı hocam. Evet.
Dil birliği sağlanacaktır. Teşekkürler.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Doktor Ferhat Tamir hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sağ olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkürler.
Değerli dinleyicilerimiz,
çok zorlar soruyorsunuz.
Sormadım hocam. Değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizi bitiriyoruz. Biliyorsunuz çarşamba 14 haberlerinin ardından Türk tarihinizin de birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.